Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhaba. Teknofilya'dan Bilgi Üniversitesi Medya Bölümü Başkanı Doçent Doktor Erkan Sakay ile birlikteyiz. Erkan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Sağ olun hocam. Teşekkürler. Netflix'le başlayalım hemen sıcak günde.
Olur.
Son iki gündür Cüneyt Özdemir'in galiba bir yayınıyla başladı bu aslında bu tartışma.
Olabilir,
İşte evet. Netflix'in sansüre uğrayacağı eşcinsellik temalı birkaç dizi oldu ve işte iktidarın baskıladığı ve tartışma çıktı ve bu üzerine de işte bir kriz yaşandığı söylendi. Ardından geçen iki günde de biraz daha iş belirginleşti. Bugün hatta Netflix'ten de en son açıklama geldi. Ama muğlak bir açıklama diyebiliriz çünkü ne yaşandığına dair hiçbir bilgi verilmiyor. Sadece işte projelerimizin arkasında izleniyor. Neler oldu hocam? Yani Netflix Türkiye'den çekilir mi diye bir tartışma da var. Sizce böyle bir şey ihtimal dairesi içerisinde mi?
Ya tabii şimdi ben de hani o arka planı bilmiyorum. Onun için dışarıdan spekülasyon yapabileceğim ancak. Yani umarım daha başka bilgiler edinirim. Onları da paylaşırım zamanı gelince. Ama hani bu konuda şöyle dün itibariyle hani tabii şimdi şöyle Cüneyt Özdemir'in genelde bu spekülatif yaklaşımlarından dolayı çok ciddiye alamıyorum. Yani hani en azından bugünkü Netflix açıklamasına bakıldığında hiç öyle Türkiye pazarından çekilecek gibi durmuyorlar. Yani bir belki işte bir projelerini iptal etmişler. Yani sansürlemek yerine herhalde toptan bir diziyi kaldırıyorlar yani üretimini. Yani en anlayabildiğim o şu aşamada. Yani şimdi şöyle genelde bir süredir bu büyük teknoloji devlerine genel yaklaşımım bu şu yani ticari şeylerine bakıyor bunlar ticari şirketler ve Türkiye önemli bir pazar buradan öyle kolay kolay çekilmek istemiyorlar o yüzden de zaten Türkiye'de otoriteler de bunun farkındalar yani onların bu ticari mantığını bir bakıma sömürüyorlar siyasi baskıya dönüştürebiliyorlar. Burada da biraz öyle bir durum var. Yani şeyde çok emin değilim mesela şu Aşk 101 üzerinde Mahir Ünal birkaç hafta önce biz işte değiştirdik dedi. Bu tamamen bir şey kurgu olabilir. Yani aslında öyle bir karakter yoktu zaten. Hani LGBT bir karakter. Ama işte böyle bir AKP'li arkadaşlar böyle bir celallendiler. İşte geylik var bilmem ne var diye. Sonra bunun üzerine Mahir Bey böyle demiş olabilir. Yani biz değiştirdik dedi ama ben orada emin değilim. Yani onlar mı değiştirdi yoksa zaten var mıydı böyle bir şey? Yani
niye peki değiştiriyorlar? Böyle bir şey olmamışsa ben, diyor. Hı? Böyle bir şey olmamışsa neden böyle şey desin ya da...
Güç gösterisi bu. Yani iktidar daha çok zaten bu tip güç gösterilerini çok seviyor. Burada da bak biz Netflix'e diz çöktürüyoruz mesajı yine. Bana biraz öyle geldi. Hani gerçekten yaptılar mı yapmadılar mı onu bilmiyorum. Ama şu belli ki bir süredir LGBTİ üzerine bayağı bir yükleniyorlar. Yani bayağı bir homofobik bir söylem var zaten. Bu da şey yani eğer öyle bir dizi varsa aslında Netflix'ten beklenebilecek bir şey. Orada belki daha aktif bir müdahalede bulundular. Onlar da Netflix'te o zaman diziyi yapmayalım dedi. Şimdilik aşama o gibi. Yani çekilmesi tabii şey kaybına yol açıyor. Öyle ya da böyle bir gelir kaybına yol açıyor. Ya bu konuda en net hani Twitter durabiliyor. Daha önce de konuştuğumuz üzere Twitter'ın gelir düzeyi daha düşük. Zaten genelde de düşük. Türkiye'de de çok da fazla para kazanmıyor. O yüzden hani kapatılsa bile çok sorun etmeyecek. Ama buna rağmen onlar bile, Twitter'cılar bile o trafik kaybını pek hoşlarına gitmiyor. Yani böyle engellendikleri zaman. Çünkü borsada ya da işte neyse bir yerlerde hesap vermek zorundalar. Bir düşüş yaşadıklarında hani bu performans düşüklüğü demek. Yani tamamen bu bir tür kapitalist ekonomik perspektiften gidiyorlar. Bizimkiler de bunu gayet iyi farkındalar. Bunu sömürüyorlar. Şimdi yani ben hani Netflix yoluna aynen devam edebilir gibi geliyor. Yani şey yapar. Hani
sansür yapar mı?
Yani şöyle otoritelerin istemediği konulara hiç girmeyecek. Öyle gözüküyor. Eğer Türkiye'de kalırsa Bu şimdiki iktidar yapısına göre demek ki bazı tarzda film öneri, dizi önerileri geldiğinde bunları yapmayacak, üretmeyecek. Ya da ne olabilir? Global olarak üretebilir. Başka bir yerde üretip hani Türkiye pazarına dışarıdan sokabilir. Hani Türkiye üzerinden üretilmeyebilir de. Yani bu da mümkün. Zaten global bir şirket. Ama herhalde...
Orada da La Casa de Papel'le alakalı bir şey de döndü biliyorsunuz. Orada da yine böyle sansürlenmesini istemiş herhalde diye bir iddia da. Tabii yalanına da AKP de.
Onu da mı? Evet. Istemiş?
Hatta Mahir Ünal'a soruldu bu. Evet. Öyle bir şey olmadı. Sadece bir dizi, yeni bir diziyle anlaşmışlardı.
Evet.
Orada da şikayetler gelince yapımcı, yani şey Netflix kendisi iptal etti dedi. Ki yapımcı da açıkladı. Evet. Ece Yörenç o dizinin yapımcısı. Çağan Irmak da yönetmeni. Direktörü daha doğrusu. O da dedi ki evet böyle bir şey gerçek ama bir seks sahnesi, işte bir gay çiftin bir ilişkiye girip sahne yoktu. Ve bunu da söyledik. Buna rağmen iptal edildi diye açıklama yaptı yani. Hani dışarıdan geldiğinde de bu sefer La Casa de Papel'le bile adamlar hani sansür gibi bir şey istiyorsa o da böyle bir tuhaf bir hal alabilir yani.
Yani şöyle yani bir kere boyun eğdiler mi dahası gelecek. Yani çünkü bitmez şeyinde talepleri de. Sağ olsun en genel anlamıyla sağ camianın sansür şeyleri de yani çoktur yani bitmez. Hani özellikle biraz da İslam'la birleştiği zaman yani her şey sorun olabilir. O kapı açıldığında muhtemelen Netflix bayağı bir buzlamaya başlayacak. TRT ekranına dönecek gibi. En azından Türkiye'de. Bir de böyle hani bu uluslararası mecralar ülke bazlı yayın yapabildikleri için hani işte ne bileyim bizde buzlu gösterecekler. Şimdi bunlara böyle VPN'le falan erişim de zor oluyor biraz işte hani başka bir ülkeden de giremiyorsunuz kolay kolay. Yani yapılmayacak bir şey değil, yapılır. Haliyle yani ne olacak o zaman? Korsana da teşvik etmiş oluyor. Yani sen İngiltere'de yayınlanmış versiyonu torrentten falan indireceksin, öyle izleyeceksin. Yani şimdi bu gençler arasında yaygın bir pratik zaten olabilir, daha da yayılabilir. Yani zaten şöyle, bunların gerçekten bu yasakların gençleri özellikle engelleyebileceğini pek sanmıyorum. Yani zaten hepimiz de o dönemden geçtik. Böyle engellemeler her zaman başka bir yolla çözülür zaten. Arada bu bir şey oluyor herhalde, bu yasaklama çabası işte bir güç gösterisi bir taraftan oluyor. Yani o öyle bir işlevi var. Onun dışında da ben çok somut bir şey de göremiyorum. Tabii ki Türkiye ekonomisi için hani eğer onu zaten kale alıyorlar mı emin değilim. Büyük bir kayıp tabii bu. Yani şimdi bir film dizi sektörüne Netflix'in bütün dünyada katkısı var. Burada da var bir tür artan bir katkıydı. Ama yani zaten mesela PayPal'dan beri nereye gittiği belli değil. Yani PayPal çok dev bir mikro ödeme sistemiydi. Yani hiçbir zaman onun yeri tamamen telafi edilemedi. Yani bizim küçük işletmelerin yurt dışı ile olan işlerini zaten baltaladı o. Ve böyle lobi yapacak bir şey de olmadığı için, küçük işletme oldukları için onlar kaldı. Böyle mikro bir sürü engel var zaten. Şimdi ama bu daha büyük çapta bir şey yapabilirler. Yani şu anda çünkü tamamen böyle vulgar bir güç gösterisi şeklinde ilerlediği için hani yok Türkiye'nin itibarıymış bilmem neymiş çok da umurlarında olduğunu sanmıyorum. O yüzden ama ne olacak burada işte şey yani Netflix çekilmez gibi. Bugünkü açıklamadan ben daha çok onu anladım. Evet. Yani kazanıyorlar çünkü. Kazanıyorlar. Kazandıkları sürece çekilmezler. Evet. Yani bunların en dini yanı bu. Yani bir taraftan
Yani etik yok aslında.
Razı yani.
Etikte çok yok aslında yani Netflix'in.
Etik falan yok. Yani Silikon Vadisi'nde etik çoktandır yok zaten. O yüzden hani hiç şaşırmam. Böyle ama sürekli şey yaparlar. Hani bu tip zaten şirketleri bence globalde sıkıştırmak daha mantıklı. Siz böyle sansürcüsünüz demek. Hani Amerika'da böyle çok şey yapıp her türlü hani tabuyu yıkan bir performans sergileyip sonra başka ülkelerde ne yaptıklarını tabii gösterilebilir. Yani orada daha çok etkili olur. Amerikan kamuoyunu etkilemede ya da başka yerlerde gibi geliyor bana.
Evet. Şimdi aslında bu Netflix mevzusu
da... Bunlar vallahi. Tabii detaylar çıkınca belki yepyeni şeyler de göreceğiz. Bilemiyorum.
Evet, ama siz de söylediğiniz gibi ben de öyle tahmin ediyorum. Bugünkü o Netflix'ten gelen açıklama böyle çekileceği, kısa sürede en azından böyle çekil gideceği falan gibisinden bir işaret vermiyor.
Aslında zaten bu, hani aklı başında olsaydı bu dönemde girmezdi yani. Etik dursaydı hani bütün bu engellemeler tabii. Özellikle geçen yılın sonundaki RETÜK müdahalesinin kanunlaşmasından sonra zaten hani burada durulmaz aslında. Yani çok müdahaleye açık çünkü. Duruyorlarsa demek ki zaten göze alıyorlar gibi geliyor bana.
Şimdi de bu şey geliyor hocam. Aslında bu biraz tartışmanın background'unda da o var. Sosyal medya Hı-hı. düzenlemesi diye evet. paket geliyor şimdi, ya meclise. Orla alakalı paket, bir gelişme var mı?
Ali'cim o paket normalde Eylül ya da Ekim'de mi gelecekti? Yani öyle bir ertelendi diye
haber veriyor. Evet öyle bir şeyler tam net belirsiz aslında.
Bu akşam duyum aldım. Yani o kaynağını veremeyeceğim şimdi. Ama yarın Hı-hı. netleşir zaten. Yarın öbür gün getirilebilirmiş meclise. Böyle yine bir baskın yasama çabası var. Öyle gözüküyor. Yani Eylül'de de geçirirlerdi zaten ama duramıyorlar. Yani hemen halledelim. Orayı da koyalım şeklinde, sansürleyelim şeklinde galiba.
Yani Ayasofya'dan önce bu işi halledelim istediler herhalde.
Ayasofya zaten tamam. Hani bir
Cuma
şey
namazı kılınacak ya bu 24 Temmuz'da.
Evet evet. Olabilir. Olabilir. Bu da Hı-hı. sembolik hani bir zafer kendilerince. Tabii bunlar hep Pirüs zaferi aslında. Yani böyle evet çoğunluk zorbalığı var. Yani tamam istediği yasayı geçiriyor. Muhalefetin hiçbir tasarısı kabul edilmiyor. Ama yani demokrasi bu değil zaten. Yani demokrasinin bu olmadığı çok belli. Yalnızca çoğunluğun istediğinin olduğu şey zaten başka rejimlerde de olabilir. Yazık yani böyle önemli bir yasa tasarısı biraz baskın bir şeyle gelecek gibi gözüküyor. Yani zaten Eylül'e ertelenmesi de beni şaşırtmıştı biraz. Niye yani ertelediler, nedir mantık? Zaten böyle kafalarına göre hani iş yapıyorlar. Yani pek böyle bir kamusal tartışma falan olmuyor. Böyle kamuyu da ilgilendiren meseleler bunlar ama öyle şimdi de bakalım. Yarın belli olur hani nereye gideceği, evrileceği. Muhtemelen hani biraz belki ufak tefek düzenlemeler olur ama genel olarak hani bakış çerçevesine, perspektife bakıldığında pek de böyle hani daha önceki taslaktan ne kadar fazla değişiklik yapacaklar emin değilim. Öyle orada
yani
da...
Yani belli olmaz diyorsunuz. Öyle de bir şey de olabilir.
Efendim?
Ek madde falan da getirebilirler belki.
Yani yalnızca daha sıkılaştırıcı bir şeyler yapabilirler. Tabii ki daha demokratik bir şey beklemiyoruz zaten. Hani muhtemelen yasadan sonra da bu sefer büyük teknoloji devleriyle pazarlığa oturacaklar gibi. Bence orada da hani şöyle belli yerlere kadar hepsi de teslim olacak teknoloji devleriyle.
Ne demek yani bu?
Yani isteneni yapmaya çalışacaklar bir yere kadar yapılabiliyorsa. Yani hiçbirinin res çekeceğini sanmıyorum. O yüzden
Twitter'da
de...
dahil buna diyorsunuz.
Twitter işte dediğim gibi yani hep öyle bir Twitter'ı istisna tutuyorum. O da tamamen daha görece küçük bir ticari yapı olduğu için belki o uğraşmaz. Yani Twitter'ın zaten kaç tane veri merkezi var? Bir Google ya da Facebook gibi değil. Ama onlar hani buraya taşıyabilirler verinin bir kısmını. Yani zaten dünyanın her tarafında veri merkezleri var. Burada da olabilir. Çünkü kazanıyorlar. Türkiye büyük bir piyasa. Bunlar da yapacak gibi gözüküyor şu anda. Ama yani bilemeyiz tabii bu yani detaylar da belli olmadığı için nereye doğru evrilecek göreceğiz hep beraber. Ama hani benim ilk şeyim bu. Hepsi anlaşmaya gider gibi geliyor.
Twitter'la devam edelim. Bu 15 Temmuz'da bir darbe girişimi oldu Twitter içerisinde. Evet, evet. Öyle bir izlenim oldu. Evet. Hakikaten de bayağı böyle dünyayı sosyal medya özellikle böyle bir tüm dünyanın gündemi haline geldi. Böyle peş peşe işte bu Joe Biden, Barack Obama, işte Elon Musk gibi hesapların Bitcoin tavsiye etti. İşte $1000 gönderin, bize size $2000 geri döneceğiz. Böyle bir patlama yaşandı. Sonra iddialar dolandı ortada. Twitter hala zannediyorum net evet çözdük bu budur diye bir açıklama yapmadı henüz. İçeriden böyle bir bu işlemin yaptırıldığına dair bazı iddialar, hatta bu saldırı yapan hackerlar konuşmuştu Vice News'te galiba. O böyle bir şeyler söylendi. Sizin izlediğiniz çerçevede neler oldu o gece Twitter'da?
Yani şöyle sosyal mühendislik yapıldı diye bir Twitter iddiada bulundu. Yani çalışanlarına böyle bir sosyal mühendislik müdahalesiyle çalışanların üzerinden evet bir erişim meselesi var. Yani sosyal mühendislik aslında hani doğrudan aslında teknoloji kullanmadan yapılan manipülasyonlar. Yani böyle mesela nedir? İşte çok basit örnek olarak hani mesela hani ilkokul öğretmeninin adı hani secret question olarak böyle yazarsın ya gizli evet, soru. Evet. Şimdi bunu nedir? Böyle vakalar olduğu için arkadaşlardan duydum ben de hani. Bir gün aranıyorsun ya ben Abdullah ilkokuldan arkadaşını hatırladın mı diyorsun. Sen tabii şimdi bozuntuya da vermek istemiyorsun herhalde vardır böyle biri diye hani böyle unutmuşsundur ama ha buyur Abdullah diyorsun. Ya bizim öğretmenin adı neydi ilkokul öğretmeninin? Bir türlü gelmedi aklıma. Sen işte orada söylüyorsun öğretmenin adını bitti. Oradan secret question'ı yapıyor. Yani bu hani böyle şeyler mümkün. Mesela bir günde açıp birisi de senin en sevdiğin yemek neydi ya diyorlar. Köfte diyorsun. Birisi de öyle kaptırmış mesela şifresini falan. Tabii çok kolay değildir bu kadar. Hani bir de bu şimdi cep telefonuna da bağlama bu iki aşamalı hani şeyler falan biraz daha zorlaştırıyor bu süreci. Ama hani bu her zaman mümkün tabii. Bu tip işte insan psikolojisini de biraz etkileyerek elde etmeler. Tabii ayrıntıları tam kesin bilmiyoruz ama FBI de devreye girmiş diye.
Evet.
Soruşma. Bu arada hani şunu da söyleyeyim. Bazen hiç düşünmediğimiz kadar yani düşündüğümüzden çok daha basit şekilde güvenlik açıkları olabiliyor. Aslında bence bu Twitter'ın yapısı da bu yani. Belli ki yani verified hesapları özellikle hedef almışlar diye biliyorum. Yani işte Barack Obama'dan bilmem nesine. Yani sen bu hesapları çok daha güçlü koruman gerekir belki ama işte belki de o kadar bir güvenlik yoktu hani düşündüğümüz kadar. Belki
abi ben onu soracağım bir de hocam. Bu hani hep şey kafada şöyle bir algı vardır. İşte bir hesap doğrulanmışsa o daha güvenliklidir. Ne ekstra oluyor? Bir hesabın doğrulanması ne anlama geliyor Twitter'da?
Yani benim anladığım şu oluyor. Hani o hesapları geri yani o hesabınız varsa onları geri almanız daha kolay oluyor. Ali düştü. Ben ama devam ediyorum böyle. Geldiğinde ama devam etmeli miyim yoksa? Neyse Ali'nin sorusunu... Benim anladığım verified hesaplarda... Ali de geldi. Ali ben kendi kendime konuşuyordum ama geldi.
Yok hocam yayındaydı. Evet. Devam edelim.
Öyle mi? Yayında mıydın? Şimdi anladığım hani böyle o... Yani benim bir verified hesabım varsa mesela... Hani daha böyle bir direkt ilişki kurabiliyorum. Kaybettiğimde başına bir şey geldiğinde hesabımı geri alabiliyorum rahatlıkla. Ya da o hesabın işte engellenmesi, sınırlanması falan daha az mümkün oluyor. Ama tabii imkansız değil zaten. Ya bu aslında böyle biraz bir sosyal bir değer gibi geliyor. Yani o hesap verified olduğunda daha öne çıkacak, daha takipçi kazanacak falan filan diye bir şey yok. Ama hani en azından sahibi belli olduğu için işte bu algoritmik olarak falan böyle şeye troll ya da spam gibi gözükmüyor çoğunlukla. Ama şimdi bu da manipüle ediliyor ve işte mesela Trump'a artık sınırlamalar getiriliyor verified bir hesap olmasına rağmen. Onun için zaten bir de Twitter bu verified olayını hiçbir zaman tam beceremedi. Onu da söyleyeyim. Yani böyle çok düzenli olmayan bir verification süreci var. Yani işte ben Twitter yönetimiyle bile görüştüm Türkiye'ye geldiğinde. Benimkini bir türlü verify etmediler mesela. Çok da üstüne düşmedim. Etmediler yani ne bileyim başvurduk etmediler işte. Hani normal süreçten başvurdum. Ama böyle abuk subuk kişilerin ediyorlar. Yani hani bana bayağı abuk subuk gibi gelenler. Zaten işte Türkiye'ye bakan yani kaç kişi var emin değilim. Bir ara şey böyle gündem olmuştu yani doğum iznine çıktı 6 ay mesela kimse verify olamadı Türkiye'den yani bakan kişi doğum iznindeydi falan böyle küçük bir işletme yani Twitter yani o kadar büyük değil yani zaten yapısı da öyle çok komplike bir yapı değil hani onu şeyi vurgulamaya çalışıyorum yani bazen düşündüğümüz kadar böyle sofistike şey olmaz mesela şimdi Google'ı ya da Facebook'u ele geçirmek daha zor yani gerçekten dev veri yapılarına sahipler. Ama onlarda bile bazı sosyal mühendislik üzerine ya da başka şekilde tabii ki bir erişim skandalı olabilir. Şeyi söyleyeyim bazen hani ya biz bazen işte çok büyük görüyoruz bunları ama geçen yıllarda mesela Türkiye'den bir örnek var. Hani bir sürü büyük markanın sosyal medya şey Facebook sayfası hacklendi. Özünde şu var. Hani bir tane arkadaş bir ajans işte müşteri ajansın müşterileri bunlar. Hepsini aynı hesaptan yönetiyor. O kişinin hesabı ele geçirilince hani sayfa admini olarak bütün bu sayfalara da erişim sağlanıyor. Yani siz sanıyorsunuz ki koskoca markaların hani sayfaları daha böyle farklı korunuyordur falan ama ne bileyim benim admin olduğum şeyleri düşünün. Yani bir yanlışlık yapsam hani bazen yanlış paylaşım da oluyor ya zaten öyle Twitter evet. hesaplarından falan da. Yani hani daha büyük bir şey bekliyorsunuz ama bazen bir ajansın bir çalışanının aslında admini olduğu hesaplar onlar ve yine öyle bir şeyden başka bir şey olabiliyor. Onun gibi hani bu bir de bunlar böyle çok oturmuş teknoloji olmadığı için hani hep evrim geçiriyor. Arada böyle yeniden organizasyon olurken bu hesapların da tabii yapısına da boşluklar hani güvenlik açıkları falan olabiliyor rahatlıkla. Twitter'da bunu yaşadı. Yani öyle her zaman görecek bir şey değil tabii ama Twitter önemli bir güven kaybı yaşamıştır. Tabii sonra böyle komplo teorileri falan da çıktı. Acaba Trumpçılar mı hani? Yani şöyle komplo teorilerin tabii her zaman bir şeyi var. Gerçeklik payı da oluyor. Bu şeyde de yani Trump zaten zamanında da bayağı bir faydalandığı için hani dolaylı da olsa Rus hackerlardan ya da başka şeylerden insana getiriyor. Geliyor aklına ama ben hani yani o kadar da ne bileyim daha çok bir güvenlik açığı ve daha böyle apolitik bir sebeple yapılmış gibi geliyor ki zaten Bitcoin'cilerin işi hani bir tür o mecra o dünyada da hani kripto para dünyasında da böyle scamming yapmak çok yaygın zaten. Böyle hani işte böyle işte tam da $1,000 vereyim alayım bilmem ne falan hikayeleri. Bazen hani gerçek hesaplar bile bunu yapıyor. Böyle ünlü hesaplar bile o tuzağa düşüyor zaten. İşte yine sosyal mühendislikler sonucunda. Bu da onun bir devamı gibi geldi bana. Yani çok da böyle arkada büyük bir şey aramaya da gerek yok.
Şey ama diyor ki Kadir Has Üniversitesi'nin 7 medya bölüm başkanı İsmail Hakkı Polat.
O bölüm başkanı hack... değil ama İsmail hocamız tabii oranın şeyi.
Öğretim görevlisi özür dilerim. Doğru. Bu bir hack olayı değil. Twitter yönetiminin ele geçirilmesi olayı diye böyle iddialı bir çıkış yapmış. Evet. Katılıyor musunuz buna?
Yani o bir metaforik olarak onu kullanıyor galiba tam olarak. Yani tabii yani şey olarak evet sembolik olarak öyle bir anlamı var ama ya bunlar hep olan şeyler aslında hani bu dünyada. Epeydir bu büyük çapta görmemiştik. Yani unutmayın ki bundan 2-3 yıl önce internetin neredeyse yarısı kilitlendi bir hacklenme sonucunda. Yani çoğu şimdi internet sitesi Amazon hostingine dayandığı için aslında Amazon ya da benzeri büyük serverlara sanırım yani kökeni hatırlarsanız 2-3 yıl önce tam yılbaşı zamanı falandı. Yani bu Internet of Nesnelerin interneti bağlamında büyük açıklar var, güvenlik açıkları. Bir hackerlar onun üzerinden bütün sistemi kilitlediler. Yani hani dünyanın yarısı çalışmadı yani 1/3 en az. Yani siteler durdu. O yüzden hani bunlar oluyor. Yani bu da hayatın bir parçası. Hatta bazen öyle bir şey ki insan fail bile olmuyor. Sistem hani bug üretir. Yani teknolojide böyle bir şey var. Teknoloji her zaman mükemmel çalışmaz. Hele hele bu internet altyapıları öyle yani tekil şeyler değil. Bir sürü katmanı olan yapılar. Onlar bazen birbiriyle çakışıyor. Yani bazen de şey de olabiliyor. Hani bir doğrudan bir suçlu olmadan da sistem bazen kilitlenebiliyor. Los Angeles Havalimanı bundan 6-7 yıl önce böyle olmuştu. İşte kim hackledi diyorlar. Aslında yok. Yani sistem kilitlenmiş işte. Yani fazla teknolojinin böyle tarafları da oluyor. Biz bunları daha da çok göreceğiz muhtemelen. Ne kadar çok dijitalleştikçe böyle bir tarafı da olacak. O yüzden de sistem mühendislerine ve benzeri şeylere de çok ihtiyaç olacak tabii yani bundan sonra.
Orada bir istihdam
Yeni istihdam alanları tabii.
Sağlanacak diyorsunuz evet. Daha çok.
Tabii.
Orada. Peki böyle Twitter'ı yani çok basic düzeyde nasıl böyle güvenlik sağlanabilir?
Bizim yani sıradan fani bizler için Valla en azından işte cep telefonuyla bağlamak lazım. Bu double authentication denen şey mutlaka yapmak lazım bence. Hani ilk başlarda böyle özgür yazılımcılar bir de telefonumuzu vermeyelim diyorduk haklı olarak. Ama şöyle zaten o telefon zaten eğer uygulama indiriyorsanız telefon bilginize zaten sahip oluyor mecra. Bari hani bari kendi güvenliğimiz için hani basit en azından temel şey için onu sağlayalım diye düşünüyorum. Onun için bir defa onu yapalım. Onun dışında böyle uygulamalara izin veriyoruz. Hani böyle Twitter'la login olabildiğimiz bir sürü uygulama var. Özellikle Twitter buna çok müsait. Hani diğer mecralara göre. O ayarlar kısmında izin verilen uygulamalara mutlaka bakmak lazım. Yani ne bileyim ben her baktığımda 20-25 tane şeye izin vermiş gözüküyorum hep. Yani mesela şimdi bu kullandığımız StreamYard'a bile bağlarken izin verdik. Şimdi bunların çoğu zaten zararsız. Hatta genelde hani zaten izin verirken dikkat ediyoruz böyle büyük şeylere hani en azından meşru yerlere vermeye. Orada şunu unutmamak lazım. Bazen bazı hizmetler bitiyor. Mesela cloud vardı eskiden böyle K ile yazılan. Hani böyle bir sosyal medya derecelendirme şeysiydi, hizmetiydi. O cloud kapandı gitti. Şimdi kapanan uygulamalar bitti yani. O iş modelini kuramadı. Yani bir şekilde gitti. Şimdi bu izin verdiğiniz uygulamaların topladığı veriler sonra başka ellere geçebilir. Yani kapanabilir. Hmm. O yüzden mesela izin verdiğiniz veri eğer artık o hizmetin süresi bitmişse artık zaten işimize yaramıyorsa onu engel olun. Yani onu kapatmak en iyisi bence. Yani onu tavsiye ederim. Yani cloud'dan bir zarar gelmedi ama cloud kapandıysa artık o veri boşa çıktı. Hani o birilerinin eline geçebilir. Hiç
silmiyorlar mı o verileri de?
Efendim? Ya o siliyorlar. Verileri... Normalde siliyorlar ya da silmiyor onu kullanıyor. O veri. Veri şu anda zaten petrol gibi. Hani yeni altın ya da öyle şeyler söylüyor. O yüzden o veriler her zaman bir şekilde bir yere satılır. İşe yarar. Yani ve illa gayrimeşru bir şey olacak diye bir şey yok. Meşru bir şekilde satılabilir. Ama işte bir yerde o sızabilir o bilgiler. Ve siz zamanında cloud'a izin verdiğiniz için o yetkiyi kullanarak sizin Twitter hesabınızı da ele geçirebilirler. Zaten genelde böyle ele geçirme çok oluyor. İşte phishing denen yolla hani bir DM geliyor. Siz DM'ye tıklıyorsunuz linki. Bir uygulama aslında ya izin vermiş oluyorsunuz. Ondan sonra parolanızı değiştirseniz bile hala hesabınız o uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. O yüzden o bizzat uygulamaya erişimi kesmek lazım. O yüzden de ayarlar kısmında bu nelere izin verdiğimize mutlaka bakalım. Bunlar hani bizim faniler olarak yapabileceğimiz şeyler. Hani çok ileri düzeyde dijital saldırılara muhtemelen hani yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bunu yaptığımızda hani çoğunu engellemiş oluruz ki insanların başına gelenlerin de ne bileyim atıyorum yani %90'ı bu şekilde oluyor basit şeylerle. Daha sofistike yani NSA size takmışsa çok yapacağınız bir şey yok zaten hani o ya da ne bileyim bizim MIT yapar mı bilmiyorum ama hani o düzeyde zaten hani yapacak bir şey yok. Bir de hani işte mesela DM'lerde ne tür işte gizli, özel bilgileriniz olabilir? Direkt mesajlar kısmında olabilir. Yani burası çünkü kamuya açık değil. Yazışmalara dikkat etmek lazım. Anladığım kadarıyla işte bu Twitter hackinde bayağı böyle bir veri indirilmiş. Yani bu indirilen veri budur. Yani başka hani ne olabilir bilemiyorum. Hani banka bilgisi bilmem ne girilmiyor diyebiliyorum. Hani ama direkt mesajlarda yazışmalarınız var. Ne bileyim fotoğraflar.
Fotoğraf göndermezseniz fotoğraflar.
İşte onlara da yani genel olarak zaten ne bileyim bir güven tabii ama yani çok böyle şeyler göndermemek lazım. Yani o gönderdiğiniz anda bir riske dönüşüyor. Neyse o hani nasıl bir yazışma nedir görsel hiç fark etmez. Eğer hani üçüncü kişilerin eline geçmesinden endişe ediyorsanız çok da yazışmamak lazım.
Peki yazıştık diyelim DM'den.
Evet.
Bir süre sonra sildik. O da
olabiliyor.
Defolanıyor mu
Twitter'dan? En azından siliyorsanız. Şöyle hani hesabınız ele geçirildiğinde öyle kolay kolay hani onu tekrar recover edemezler. İşte fani olarak bu en azından onu yapmanız lazım. Hani gönderdiyseniz de silin ama karşı tarafın silinmediği için hani iki tarafın da silmesi lazım benim anladığım. Bir şöyle oluyor. Yani bir taraf sildiğinde yazışmalar toptan gidebiliyor, evet. Ama her zaman karşı tarafın onu backup yapma ihtimali var. Hani bir, karşınızdaki kişi de bir şekilde o durabilir. İki, ondan sonra hani o sizin doğrudan hesabınızı hackleyerek değil de Twitter'ın kendisi mesela hacklendiğinde o Twitter'ın serverlarında muhtemelen duruyordur o bir yerde, siz silseniz bile. Hani genelde sosyal medya şirketleri biz onları siliyoruz diyorlar ama yani özellikle Facebook defalarca ispatladı ki aslında onları silmiyor. Yani onlar bir veri olarak onlar için hala değerli. O yüzden hani ama o mesela hani bir Facebook'un veri tabanını hacklemek bayağı zor bir şey. Onu hacklediysen zaten gitmişsin yani. Hani senin yapacağın bir şey yok. O Facebook düşünsün onu. Ama en azından silmek de bence bir yol. Yani en azından öyle orada veriyi tutmamak lazım. Böylece hani hacklenin işini zorlaştırıyorsun. Daha ciddi böyle hani recover yolları bulması lazım belki. Ama çoğu insan onu zaten halledecektir öyle. Yani ya halledemeyecektir ve en azından verinizi kurtarmış olursunuz.
Şimdi son bir konuya gireceğim ben.
Bir de şeyi söyleyeyim. Tabii ki bazen de dış etkenler. Mesela cep telefonu. Yani cep telefonunuz çalındığında da zaten genelde login olmuş oluyoruz bir sürü uygulamaya. Gidebilir tabii bunlar. Yani hani bir de o taraf var. Yani onlara da ayrıca dikkat etmek lazım. O zaman da cep telefonunun belki giriş güvenliğine bakmakla en azından dikkat etmek lazım. Çünkü her seferinde de her uygulamaya da log off yapılmaz. Yani gerçekten zor olur o. Evet, böyle bir durum. Buyur. Son soruyu da alayım.
Şimdi bugün belki görmüşsünüzdür. Bu Nice Lab Turkey'de bir söyleşi vardı. 140 evet. Journals'ın kurucusu, ismini hatırlamıyorum şimdi, soy ismi Önder.
Engin Önder. Engin evet. Arkadaşımız. Evet.
O iddialı bir laf etmiş. Bayağı bir eleştiri, tepki gelmiş. Diyor ki, evet. Herkesin özgür düşünceyi aradığı şu dönemde para kazanamayan bir gazeteci varsa sadece ve sadece kendi problemi olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'den bahsediyor. Evet. Devamında da diyor ki gazetecinin okulu olması gereken Türkiye, medyada olmak isteyenler için çok iyi bir laboratuvar. İyi bir fikrin Türkiye'de karşılık bulduğunu düşünüyormuş. Ve işte örnekler veriyor işte. Ruşen Çakır, Murat Yekin, Cüneyt Özdemir ve Hadi Özışık gibi isimlerin bireysel girişimlerle başlattıkları yapıları kurumsallaşma sürecine götürmesinin de umut verici olduğundan bahsediyor. Böyle bir kendince bir görüş beyan etmiş. Çok gazeteci bayağı bir linç etti. Yani
evet, ben katılmadım şeye, hani o linç girişimine. Genel olarak zaten sevmiyorum öyle düşene tekme vurmayı. Tabii Engin düşmüş biri değil. Engin bu işin hani ekmeğini en çok yiyenlerden. Yani şöyle tabii bir ukalalık var. Yani varlıklarını bütün hani gerçekten 140 Journals büyük bir proje aslında zamanında. Yani yurttaş haberciliğinin en iddialı, en yani sırf Türkiye'de değil, dünyada da tanınmış örneklerindendi. Bunun da hani ve yani bunu da bir gazetecilik adıyla yaptılar. Hani evet, bence ilk dönemde de yaptılar bir miktar. Hani profesyonel gazetecilik olmasa da. Ama şöyle bir ukalalık başından beri vardı. Yani bu Engin'in ilk demeci değil bu. Aslında zaten başından beri gazeteciliğe böyle bakıyorlar. Yani biz gazeteci değiliz diyorlar. Dışarıdan razı diyorlar. Yani genelde böyle bir aşağılıyorlar. O yüzden de gazetecilerin birikmiş bir hıncı var. Onu söyleyeyim. Yani 10 yıllık bir mesele aslında. Yani haklı bir hınç aslında. Yani sen hani profesyonel gazetecisin. Birisi çıkıyor oradan ve ya zaten gazetecilik şöyle, yok böyle şeyler söylüyor. Tabii ki gıcık olursun haklı olarak. Bir o boyutu var. Hani bu bence bir bağlam bilgisi. İki, yani şimdi kimse bence çok böyle kimseye çok fazla prim vermemek lazım. Şimdi Engin Time dergisinde çıktı bundan 3-4 yıl önce. Türkiye'de gazeteciliğin değişen yüzü diye. Yani ben şöyle söyleyeyim burada. Time'a da sıçayım, affedersiniz. Burayı bipleyebilirsin. Freedom House'a da sıçayım. Yani sen bunu gazetecilik temsilcisi olarak hani çağırırsan o da böyle ukalalık yapar. Yani şimdi şöyle, ben her zaman hani hem eleştirdim hem de hakkını verdim zaten 140 Journals'un. Ama canım, yani yaptığın şey ortada ve artık da şu anda da gazetecilik yapmıyorlar. Ama ve zaten gazeteci değilim diyorlar. Ama birileri çıkıyor, Freedom House bunu, Freedom Express işte ifade özgürlüğü bağlamında davet ediyorsa Amerika'ya, ya da işte Time bunu böyle diyorsa, hani Türkiye'de o kadar gazetecilik mücadelesi veren insanı değil de bu arkadaşı, hani hiçbir gazetecilik sektöründe hiçbir yeri olmayan birisini, o da tabii böyle deme hakkını görüyor muhtemelen kendinde. Onu söyleyeyim.
Peki onlar yurttaş gazeteciliğinden gelmedi ya hocam.
Evet.
O zamandan şimdi bakıyoruz tamamen işte video bazlı içerikler üretiyorlar ve hani sizin de söylediğiniz gibi gazetecilikten ziyade böyle biraz belgesel tadında yapıyorlar ve başarılar o konuda. Onun da hakkını vermek
tabii,
lazım.
Tabii tabii. Ben her peki, zaman hakkını vermeye çalışıyorum. Hı? Efendim?
Gelir modeli ne tam olarak 140 şovunuzun?
Şimdi gelir modeli hani yani orada belki kendi açıklamıştır bilemiyorum. Genelde hep şöyle bir iş modeli vardı. Hani yurttaş haberciliğinde yurttaş haberciliği yapıyorlar ve hani onu para ticari tarafa karıştırmıyorlar. Ama onun dışında hani ajanslarını reklam ve başka şeyler için kullanıyorlardı. Yani çok eskiden beri böyle bir hani video merkezli reklamcılık ve tanıtım işleri yapıyorlardı zaten. Onunla da 140 Journals'ı finanse ediyorlardı. Sonra bu dönem bitti. Hani bir dönemde artık bu işten biz çekiliyoruz dediler. Ve tamamen bu belgesel olayına girdiler. Hani YouTube merkezli. Hem de YouTube'un tam da monetizasyon dönemine denk geliyor zaten. Ondan sonra da ayrıldılar. Şu anda YouTube şeyi oluşturan 140 Journals'un kalbindeki iki kişiden biri yok. Yani Engin tek kişi kaldı orada. Şimdi yakında diğer arkadaşın işlerini başka bir platformda göreceksiniz.
Nedir o?
İyi bir rekabet de çıkacak ortaya. Ha?
Merak ettim ben şimdi. Ne
şimdi tam olarak? Sonra konuşuruz ama yani şey değil.
Benzer iş mi?
Benzer
bir iş mi yapacak?
Benzer bir iş. Başka bir platform. Büyük bir çıkışa hazırlanıyor. Bir sürü belgesel hazırladılar. Hani acaba kim asıl kalbiymiş, yani beyniymiş bu video işinin, o zaman ortaya çıkacak. Yani öyle söyleyeyim. İlginç bir rekabet var. Ama bunlar güzel şeyler. Hani ben yeni bir katkı, soluk getirmesi de güzel. Ama işte kalkıp böyle ukalalık edildiğinde, yani buradaki Türkiye'deki çekilen çile böyle bu çok ayıp bir laf o laf. Hani bilmiyorum bağlamının tamamını ama genelde de hep böyle şeyler dedikleri için diyorum. Öyle herkes para kazanamaz. Yani Türkiye'de gazetecilik yaparak. Bu kadar hapiste insan var, şey var. Evet, iyi örnekler var. Zaten onları da örnek almamız lazım.
Ama yani onlar Hadi Özüşel'in neresi iyi örnek, onu da anlamış değilim ben de bu arada.
Onu da mı vermiş? Onu bilmiyorum.
Evet,
onu
yani da, AKP'den reklam pastası alıp ayakta duran bir kurumun gazetecisi ne kadar iyi bir gazetecisi.
Onu zaten düşünmedim. Mesela Ruşen Bey kazıya oraya geldi. Ama hala ana geliri de bir takım fonlar. Bunları zaten hani saklamıyor. Hani açıkladığı için. Cüneyt Özdemir yani 30 bin yıl CNN Türk'ün yapımcılığını yaptı. Yani hani ne bileyim ben de yapsam herhalde bir yerde bir şey kazanırdım. Hani anlatabiliyor muyum? Arka planda zaten böyle şeyler var. Örnekler muhteşem yani hani verdiği. Ve 2-3 kişi. Ve hani Ruşen Bey de bence... Yani hapiste de olabilirdi. Allah'a şükür hani o bir şekilde hani dengede bir yerde durdu. Hani olmadı, başına bir şey gelmedi. Gelebilirdi ama yani.
Evet.
Bilemiyoruz. Belki ileride duyacağız. Hani şimdi bu gerçekten burada son 2-3 yılda hani şöyle söyleyeyim. Hani politik bir yani ideolojik yayın yapmayıp gerçekten dürüstçe gazetecilik yapmak istese bile hapiste sonuçlanan çok insan oldu. Yani şimdi bunlar varken ve böyle para kazanmak da öyle kolay değil işte. Hani fonlar da herkesi de gitmiyor işte. Yani sonuçta 2-3 yere gidebilir. Bir de kısıtlı yani bir bütçeler bunlar. Öyle Amerikalılar, Soros bilmem ne böyle hani para yağdırmıyor. Yani öyle bir dünya yok. Hani tabii bazı dışarıdan öyle bakılabilir de o iş öyle olmuyor. O yüzden hani bu biraz ayıptı. Yani ben hani hiç lafa girmedim. Sen de bak açtın şimdi böyle gıybet yaptık burada gibi. Ama hani bunları ben daha önce bir kere yazmıştım.
Ben de dedim sorayım size. Bayağı bir konuşulunca ben de sorayım dedim size.
İyi yaptın da. Yani şöyle bunlar aslında hani ben bir bundan 4-5 yıl önce yurttaş haberciliği platformlarıyla ilgili bir deklarasyon yayınlayıp çekildiğimi ilan ettim. Yani çok sevdiğim platformlardı. Hani hala da katkıda bulunmaya çalışıyorum yeri gerisi ama bazı şeyler iyi gitmedi. Zaten o iyi gitmediğini de görüyorsunuz hani nereye doğru olduğunda. Öyle. Benim de evet. Yorumlarım bu konuda bunlar.
Peki. Çok teşekkürler
evet.
Erkan Hocam.
Ali'cim
Görüşmek
görüşürüz.
üzere tekrar.
Yine
İyi
yoğun
akşamlar.
ve acıklı konuları konuşmak üzere yakında.
Görüşmek üzere.
Hadi kendine iyi bak. Bay bay.
Sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.